have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Herkese selamlar. Low Basketball'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Çok zor şartlarda bu yayını yapıyoruz. Sesimden de anlaşılacağı gibi hastayım birkaç gündür. Ama son dönemlerin en çok reyting alan, en çok konuşulan programından sizi mahrum bırakmak istemedik efendim. Çok da uzun konuşup insanların kulaklarını yormayayım abi. Topu sana atayım. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın?
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş olsun.
Eyvallah.
Kardeşim. Hakikaten zor şartlar altında yapıyoruz. Benim şartlarım da çok uygun değil.
Biliyorum. Arkadan sesleri aldım.
Eyvallah. Ya arkadan sesler derken ailecek bizimkiler muhabbet ediyorlar şeyden içeriden. Olsun evet. Abi. Bizim yayınımız daha önemli değil mi yani?
Evet abi. Ben bu hafta NBA'de neler yaşandı? Kısaca bunları özetle geçeyim. Black Griffin Brooklyn Nets'e takas oldu. Bu konuyu zaten uzun uzun konuşacağız. Benim bu konuyla ilgili birkaç söylemim olacak ağır bir şekilde. All-Star'da kazanan yıllardır olduğu gibi Team LeBron oldu. Milli gururumuz Ersan İlyasova Utah Jazz ile sezon sonuna kadar kontrat imzaladı. LaMarcus Aldridge için Spurs dönemi sona erdi. Greg Popovich onun artık takımda olmayacağını açıklamıştı. Lakers'a adı geçiyor onun da. Önümüzdeki günlerde onun geleceğini de göreceğiz. Abi G-League sona erdi. Orlando Magic'in G-League takımı Lakeland Magic şampiyon oldu. Finaller MVP'si de Davis Kennedy seçildi. Quinn Cook muydu bu Lakers'ın ayrılan?
Quinn Cook evet.
Evet. O da işte Cavs'la 10 günlük bu kontrat aldı. Dün de ilk maçına çıktı. 13 sayı 4 rebound 2 asistle oynadı ilk maçında. Embiid ve Ben Simmons'ın karantinaları dün bitti. All-Star öncesi gittikleri berber Covid çıkmıştı bildiğimiz gibi. Onlar da karantinaya girmişlerdi. Chris Levert abi bu hafta oynayabilecekmiş. Sevindirici bir haber. Indiana ile beraber. Uzun süredir onun da bir rahatsızlığı vardı. Takaslı öğrenildi. Bir böbreklerinde taş vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam.
Şöyle benim bildiğim kadarıyla da bir kis tarzı bir şey var. Yani tam kansere çevrilmemiş ama hani O işlerin başlangıcı herhalde yani kesinlikle tabir ediliyor. Daha hani böbrek taşından daha daha zor iyileşen bir hastalıktı ama çok şükür tabii atlattı o da yani.
Evet atlattı. Bu hafta oynayabilecekmiş artık. Bu hafta en çok konuşulan olaylardan biri de Myers Leonard oldu. Twitch yayınında Musevilere karşı ırkçı bir söylemleri oldu Myers Leonard'ın. Çok büyük tepki topladı. Miami'nin takım sahibi de Musevi zaten. Miami bir hafta men cezası verdi ona. Artı 50 bin dolar para cezası verdi.
NBA'de toplama kampına göndermedi yani.
NBA'de bir hafta kurt cezası verdi. Nasıl konuşması gerektiğiyle ilgili. Bu da en ağır cezalardan biri olmuştur sanırım. Evet. Abi biz Black Griffin'le başlayalım. Evet, Brooklyn ise takas oldu dedik. Abi Griffin deyince aklına ne geliyor senin?
Havada uçan bir adam geliyor abi. Hepimizin olduğu gibi.
Abi bu adam en son smacını 2019'da yapmış. Şu an 2021'deyiz. Yani evet. Smaca kalkışamıyor. Bırak smacı içeri penetre edemiyor. Ne katacak bu takıma? Hangi amaçlandı? Onu Batum ile kıyaslıyorlar. Ama Batum'u biz 4-5 ay görmedik. Demek ki o süre zarfında toparlamış kendini hem fiziksel hem mental açıdan. Ama sezon başından bu yana biz Griffin'i izliyoruz ama zaten. Az önce de bahsettiğim gibi Griffin'i Griffin yapan özelliklerden çok uzak artık. Keza ayakları çok yavaş. Köşede üçlük atsın, tepeden oyun kursun diyorlar ama gerçekten bu muydu bu takımda eksikler? Yani bir uzun almak yerine savunmadaki problemleri çözebilecek oyuncuya yöneleceğini Prime döneminde bile savunması eleştirilen Griffin aldı. Ne yapacaksın? 5'e mi koyacaksın? NBA'de mi savunacaksın abi onunla?
Aynen öyle. Zaten sen de söyledin. Brooklyn Nets'in artık hani bir şeyler yapabilmesi için, iddialı olabilmesi için belki de yapması gereken tek hamle savunma hamlesiydi. Ama bunu tabii ligin dinamikleri de bunu yapmanı tabii ki zorlaştırıyor. Tamam bazı belli bir oyuncular var fakat onların katabilecekleri faydalar da nispeten aynı Black Griffin'deki olduğu gibi belirsiz. Onlar da senin dediğin gibi yani zaten bir savunma yapmıyoruz abi. Zaten olmuyor savunma. Bunu bir hamleyle veyahut da iki hamleyle düzeltmemiz gerekirken veyahut da düzeltmeye çalışmaktansa Black Griffin'i alalım. İki top atar, iki pas atar. İki sırtını dayar. İşte pike şey oynar. Post-up oynar diye düşündüler diye düşünüyorum. Yoksa senin dediğin gibi yani almanın bir manası yok. Şöyle ben de biliyorsun belki görmüşsündür bir hamle yaptım. Şeyde fantasy basketbolda Black Griffin'e ad drop yaptım.
Evet.
Kimsenin dikkatini çekmedi. Sadece bir orada bir bakayım dedim tepkiler nasıl olacak hani belki benden sonra hemen birisi alır dedim ama kimse o tufaya düşmedi. Yani burada kendimi de ele vereyim abi yani. Ya Black Griffin hakikaten hani ya bu Derrick Rose'da olduğu gibi veyahut da Tracy McGrady'de olduğu gibi bizim zihinlerimizde hakikaten bir bitmemiş bir hikaye gibi
algılıyoruz
onu. Hani keşke daha işte hani sakatlıklardan daha uzak bir kariyere sahip olsaydı. Keşke onu hep belli bir seviyede izleseydik diye düşünüyoruz. İnsan yani Black Griffin özelinde üzülüyor.
Orası değil mi? Çok üzülüyor ya. Onun evet, artık orası penetre edememesi, smaca kalkışamaması.
Evet. Fakat Detroit'te sen de takip etmişsindir. Dwayne Casey onu, yani Dwayne Casey hakikaten eleştirilen bir koç ama belli bazı konularda da stabilize edebiliyordu Black Griffin'in defektlerini, Black Griffin'in dezavantajlarını. Şöyle ki Black Griffin her ne kadar ayakları çalışmıyor olsa da hala daha fiziği yerinde bir oyuncu. Yani her ne kadar kullanamasa da bunu post-up'ta kullanabiliyordu. Ve post-up'ta kimse ona ikili sıkıştırma getirmiyordu. Fakat o çok iyi pasör olduğu için yani bir oyuncunun her şeyi aşağı düşer. İşte fizik kalitesi aşağı düşebilir, atletizmi aşağı düşebilir veya da dribbling yetenekleri belli bir seviyeye düşebilir ama oyun görüşü nispeten oyuncularda kalıyor. Detroit'te bunu belli bazı maçlarda göstermeye çalışıyordu ve hani hakikaten hani çok büyük majör bir etkisi olmasa da hücumu tıkıyor bu oyuncu da diyemiyordun. Çünkü
evet.
Gerçekten oyunu post-up'tan kurmak, tepeden kurmaktan veya da dipten kurmaktan çok da farklı bir şekilde oyunu açmana, oyunu görmene neden olan bir şey. Belki bunu alır Brooklyn. Hani onun dışında alacağı ne var? Hakikaten çok söylemek zor yani şu an. Yani rebound katkısı yok, savunma katkısı yok. Hücumda zaten abi yani tarihin şu an tarihte bir sıralama yapsan skorerler, saf skorerler arasında geçecek iki oyuncun belki bir de plase olarak Kyrie Irving de diyebilirsin yani.
Kesinlikle.
Bunu sayabilirsin yani. Zaten hücumda yani azalan fayda kanunu abi yani hani onu getir bunu getir. Bütün hücum silahlarını takıma getirince 160 sayı atmıyorsun yani yine atacağın sayı belli yani hücumda çıkabileceğin tamam belli. Ama işte böyle minor katkılar dediğim gibi oyun görüşü, post-up becerisi ve kariyerinin son döneminde geliştirdiği şutundan faydalanabilir Brooklyn. Her ne kadar ihtiyaçları olmasa da yani.
Evet abi yani. Muhtemelen zaten o sahada olduğu sürece 5 kısayla dışarıda oynayacaklar. İşte boyu alanda bulduğu açıklardan Kyrie, Harden, Durant içeriye işte penetre edecek. Ama savunmada çok büyük eksi yazacak abi. Griffin'in o 5 numarada oynaması. Yani Yannis içeri devreden bir Yannis, içeri devreden bir Embiid bayağı zor anlar yaşatır Brooklyn Nets'e.
Kesinlikle. DeAndre Jordan'la bir kere oynaması ihtimali dahi yok diye görüyorum. Evet. Yani zaten DeAndre Jordan'la beraber oynarsa zaten çember otobana döner abi. Yani sana öyle söyleyeyim yani. Her maç takımlar turnike rekoru kırarlar. Kesinlikle. Ama sen dediğin gibi yani onu 5 numarada kullanıp ki 5 numarada artık yani çok zor ama yani tek çıkar yol bu abi.
Evet abi. Şimdi de bayrakları asma zamanı milli gururumuz Ersan İlyasova Utah Jazz ile kontrat imzaladı. biz de uzun süredir bekliyorduk zaten bir takımla anlaşmasını ve o takım Utah oldu. Abi Utah Jazz şu an batıda lider. Aslında tüm NBA'de en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takım. Bu takımda 9 kişilik rotasyon belli artık. Ersan orayı 10. oyuncu olarak yazabilir miyiz? Yani Quinn Snyder'ın bu oyun felsefesinde katkı verir mi? Sen ne düşünüyorsun bu eklemeyle ilgili?
Şöyle, bu 9 kişilik rotasyon dediğin playoff'ları düşünerek söylüyorsun değil mi? Yani
evet, evet.
İşler ciddiye vardığında 9 kişilik rotasyon var. Sen dediğin gibi. Fakat şöyle, Utah'ın daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi Utah'ın bir normal sezon hedefi de var abi. Yani normal sezonda belli bazı şeyleri yani en azından birinci sırayı alıp dediğimiz gibi orada aşağıdaki eşleşmelerde birbirleriyle rakiplerini birbirleriyle karşılaştırmak isteyecekler. Bunu hani bu programlarda daha önce bahsetmiştik. Normal sezon için çok iyi bir hamle olarak görüyorum. Playoff'lar içinse yani çok iyi hamle demek biraz doğru olmaz. Çünkü geçen sene playoff'larda hani şeyler Milwaukee'de oynarken playoff'larda da gördük. Hani çok fazla süre alamadı. Aldığı süreleri de ama iyi değerlendirmişti. Playoff'lar evet. için iyi, normal sezon için çok iyi bir hamle olarak değerlendirebiliriz ilk olarak.
Evet abi. Yani zaten muhtemelen Ersan İlyasova 4 pozisyonundaydı kariyeri boyunca ama artık o 5'e yavaş yavaş evrilmiş durumda. Yani 5 numarada Derek Favors, Rudy Gobert gibi üst düzey savunmacılar var. Ersan'ın da savunması çok üst düzey. Onların yanında benim de senin de söylediğin gibi çok süre bulacağını düşünmüyorum ben. Ama 4'ten yüzdeli bir şut katkısı verirse Bogdanovic'le dakikaları paylaşabilirler diye düşünüyorum. Özellikle savunmadaki artısıyla.
Ya şimdi orada Niang diye bir adam da var yani.
Evet o da var.
Niang de bu sene inanılmaz olmasa da iyi şut atıyor. Zaten Ersan'ın şunu söylemeye çalışıyorum. Ersan'ın ritmini bulması zaten bir ayı bulur. Bir de üstüne Niang'i geçmesi gerekiyor. Rotasyona girebilmek için. Bir de üstüne Bogdanovic'in dakikalarını paylaşması gerekiyor. Yani orada göstereceği şeyler daha fazla. Mesela biz daha önce de konuşmuştuk. Philadelphia örneğini vermiştik mesela. Philadelphia'ya, Jukotur veyahut da işte orada belli bazı şeyleri daha kolay verebilir demiştik. Ama burası biraz daha onun için zor oldu. Buradaki rotasyon senin dediğin gibi yani tam oturmuş bir vaziyette. Yani Utah'ın neye ihtiyacı vardı? Utah burada Kyrie Irving, Kevin Durant'i koysam bile belki major bir katkı alamayacaktı. Çünkü inanılmaz bir hücum potansiyeline sahiplerdi. Ki onu da potansiyeli de sahada gösteriyorlardı zaten. İyi de bir savunma takımıydı. Yani çok da iyi bir savunma takımıydı. Bunun üstüne anca bu şekilde Ersan gibi veyahut da hani diğer rol oyuncusu bir tane söyle abi nedir? Matisse Thybulle mesela.
Evet.
Veyahut da başka bir oyuncu da söyle işte ne diyebilirsin?
Veya Shake Milton.
İşte hani yani. Bu şekilde hani minor katkı verebilecek oyuncu buraya getirebilirdin. Bunlardan belki de hani en çok ne alacağını bildiğin oyuncuyu getirdin. Bence güzel bir hamle ama çok da bir şey yani çok beklentiyi de çok fazla büyütmeye de gerek yok abi. Evet. Ersan her zaman hazır olacaktır. Her zaman sahaya girdiğinde artı eksi istatistiğinde maçların çoğunluğunda eksi istatistik yazdırmayacaktır tabelaya. Kendi istatistiğine. Fakat
evet.
Ondan beklentiyi de biraz düşürmekte de fayda var. Yani. Çünkü Ersan belli bir yaşa geldi yani.
Ersan'ın zaten iş ahlak çok yüksek. Hazır tutacağını düşünüyorum zaten ben onun kendine de. Abi az önce minor katkı dedin. Shake Milton'ı verdim. Çok özür dilerim. Bu adam oldukça fazlasıyla katkı veriyor. Bench'ten gelip buradan laf yemeyelim.
Ha tabii. Yani sadece hani o anda direkt aklıma gelmediği için veyahut da sen mi söylemiştin?
Ben söyledim. Ben söyledim zaten. İsmi alıyorum.
Tamam. Abi hemen başka bir isim bul oraya. Yoksa
abi beynim durdu. Aklıma gelmedi oyuncu. Shake Milton diye yok arkadaşlar. Öyle bir şey söylemedik.
Eyvallah. Neyse abi burayı geçelim.
Evet, yeni bir formatımız var abi. Şimdi biz haftalık yayın yapıyoruz. Her cumartesi artık. Bunu standart haline getirdik. İşte o hafta yaşanan olayları değerlendiriyoruz. Yeni formatımızda da haftanın oyuncularını, öne çıkan performansları değerlendireceğiz. Her ne kadar bu hafta çok fazla maç oynanmasa da iki tane adayımız var. Oyuncu performansı açısından. İlk adayımız Jonas Valančiūnas. Bu hafta Wizards'a karşı 20 sayı, 20 rebound ve 4 bilekül oynadı. Abi Valančiūnas benim NBA'de en sevdiğim 5 numaralardan biri. God of War oyununu bilenler tahmin eder. Oradaki Kratos'a çok benzetiyorum ben onu. Yani hem fiziksel hem yırtıcılığı konusunda. Yani yırtıcılığı demişken eline kılıç alıp Stephen Adams'ı öldürmesini beklemiyorum tabi ama o boyalı alandaki agresifliği genel olarak vücut dili bana Kratos'u hatırlatıyor. Valančiūnas biraz Andrei Tomić değil mi ya? Sence de?
Ya öyle ama bunun olmasındaki sebep de basketbolun gittiği nokta. Valančiūnas belki de hani pota altı fundamental olarak çok yukarıda bir oyuncu. Yani belki evet. De yani şu anki 5 numaralar arasında ilk 5'e yazabilirsin. Bak şunu da iddia evet. Edebilirim. Pota altı, çember altı fundamental'ında belki de Jokic'ten daha iyidir abi. Yani ayak evet. Oyunları işte veyahut da orta mesafedeki hem şut tehdidi hem de fake tehdidi. Bak bu çok önemli. Sanki atıyormuş gibi fake yapıyor abi adam. Ben yani her gördüğümde inanamıyorum yani izlerken. Hakikaten ben de kalıyorum abi ona yani. Atacakmış gibi fake atıyor. Aşağıdan devam edip işte bitirebiliyor. Fundamental olarak çok iyi. Ama dediğim gibi yani oyun artık oraya gitmiyor. Oyun onun gittiği tarafa doğru gitmiyor. Maalesef.
Değişen oyunda biraz geri planda kaldı.
Ama yani ne kadar de son, inanılmaz katkı veriyor yani onu da söyleyeyim.
Son yıllarda şutunda geliştirdi zaten ama işte oyundaki aklı, ayaklarının yavaş olması biraz bunu tetikliyor sanırım.
Aynen öyle.
İkinci adayımız Kyrie Irving. Brooklyn Nets Boston'ı 121-109 mağlup etti. O maçta Kyrie 40 sayı, 8 rebound, 3 asistle oynadı. Abi Kyrie çok tuhaf bir karakter ya. Yani sezon başında hatırlarsın.
Kyrie'yi ne kadar sevdiğimi biliyor dinleyiciler.
Ben o yüzden şu an direkt oradan gireceğim. Sezon başında bu adam bir hafta 10 gün falandı değil mi? Oynamadı. Gitti evet. Ve gelmedi. Yani evet. Koçun dahi haberi yoktu. Abi yani özellikle Harden bu takıma geldikten sonra ben Kyrie'nin 3. planda kalacağını düşünüyordum. Tamam şu an Durant sakat. Bayağıdır yok ama hani yeri geldiğinde sorumluluk alabileceğini tekrar gösterdi bu maç bize. Yani birkaç maçtır gösteriyor bunu. Yani playofflarda bu üçünün de sahada olduğu dönemlerde taşın altına elini koyabileceğini net olarak o mesajı vermiş durumda. Şu anda kayırıyorum ki.
Evet. Hani yalnız burada Harden çobanlığını da unutmamak gerekiyor. Yani Harden hakikaten elinde sopa, böyle dağlarda bayırlardan çobanlar olur ya, işte 100 tane koyun birden güder böyle. Yani hiç çobanlıkla alakası olmayan, yani benim gibi insanlar hani gördüğünde ya o kadar koyun ne kadar nasıl idare ediyor yani. Sonuçta hani koyunlar da başına buyruk hayvanlar yani. Tamam sürüyle hareket ediyorlar da. Hani şunu demeye çalışıyorum. Hakikaten Harden kontrol edilmesi çok güç oyuncularla çalışıyor.
Kesinlikle abi.
Ve bunları kontrol edebiliyor. Yani Kyrie Irving çok iyi katkı veriyor. Yani konumuzdan sapma yapmayalım. Kyrie Irving sadece hani bu maç üzerinde de değil. Tamam bu maç haftanın performansına seçtik ama Kyrie Irving yani sahada böyle hani kafasında bir şey olmadığı sürece, saçma sapan düşünceler olmadığı sürece, sadece basketbola yoğunlaştığı sürece neler yapabileceğini zaten biliyoruz. Zaten onu söyledik eleştirirken yani. Seni çok seviyoruz yapabildiklerinden dolayı ama bunları yapma dedik yani.
Evet abi.
Burada işte demek istediğim şey Harden'ın da bunda bir katkısı var. Harden da kendini yeri geliyor geriye çekebiliyor veyahut da tamamen işte Kyrie Irving'i besleyebiliyor. Ama tabii asıl katkıyı veren Kyrie Irving'i de yani işi yapan Kyrie Irving'i de tabii unutmamak gerek yani.
Kesinlikle. NBA'de sezonun yarısını geride bıraktık. Abi şampiyonluk adayı takımlarımızı açıklayayım sana. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers ve Brooklyn Nets. Abi Lakers batıda şu an 3. sırada. Sezonu çok iyi girmişlerdi ama son dönemde Anthony Davis'in de yokluğunda bir inişe geçtiler. Clippers ise abi 4. sırada sezon başından bu yana onlar istikrarlı bir grafik çiziyorlar. Yani 3 maç alıp 1 maç kaybediyorlar. Bu şekilde götürüyorlar ligi. Abi Brooklyn Nets ise Doğu'da şu an 2. sırada ama ben normal sezonun net Doğu 1.'si olarak görüyorum onları. Artı NBA finallerine Doğu'dan katılacaklarını düşünüyorum abi. Şu an bence Doğu'da Nets'i eleyebilecek bir takım görmüyorum ben.
Evet. Şöyle. Ben de sen Batı'dan başladın. Ben de Doğu'dan en son senin bıraktığın yerden devam edeyim.
Okey.
Şu benim de adaylarım aynı şekilde. Yani bu arada onu da söyleyeyim. Hani en tepede 3 takımı diğer takımlardan ayırıyorum. Evet. Zaten Brooklyn Nets'te yalnız benim şöyle şüphelerim var. Şampiyonluk adayı olarak Philadelphia'dan önde görüyorum. Fakat 7 maçlık bir seride de Philadelphia'yı ya eleyebilirler mi? Hani onunla tam hemfikir değilim seninle. Hmm. Yani o da şu şekilde. Philadelphia yani şu an Embiid geldikten sonra işte Ben Simmons geldikten sonra takımın en azından iskeleti beraber işte 4-5 sene oynamış oyuncular. Brooklyn evet. Neyse bu biraz daha farklı. Tamam Harden onları belli bir seviyeye kadar çıkartıyor. Şu an belki de Harden'ın yerine başka bir süper yıldız getirseydin oraya şu an çok daha sorunlu şeylerden, sezon başında konuştuğumuz şeylerden bahsediyor olurduk. Ama Harden oraya başka bir boyut kattı. Sadece benim belli şüphelerim var. Yani Philadelphia serisinde ki eğer ki bir şey olmazsa, olası sürpriz olmazsa Philadelphia ile eşleşecekler bence de konferans finalinde. NBA finali sanki onlar için daha kolay olacak gibime geliyor yani konferans finalinde.
Değil mi? Geçen sene Lakers'ın yaşadığı gibi.
Ya aynen öyle. Aynen öyle. Bilmiyorum yani. İçimde öyle bir his var. Hani bunu da temellendiremem. Hani çok da somut şeylerle destekleyemiyorum ama belki de kaybetmeleri gerekiyor. Aynı o Miami'nin da ilk sene toplandığı sene olduğu gibi. Belki de bu sene bir dayak yemeleri gerekiyor. Ben hani ben şöyle dengeli bir takım olarak görmüyorum. O yüzden hani belki bir sene daha onlar hem hamle şansı yapma imkanı bulurlarsa, belli bazı savunma defeklerini kapatırlarsa ki hala daha belki de şansları var. PJ Tucker konuşuluyor. Brooklyn Nets'le alakalı. O hamle olursa çok iyi olur ama o hamle olmazsa sanki yani NBA finalini 4-1 veyahut da 4-2 kazanabilirler ama ben hani çünkü hani Lakers'ı da düşünerek konuşuyorum. Veyahut da Clippers'ı oradan gelecek takımı düşünerek konuşuyorum. Ama Philadelphia'ya karşı yani o kadar iyi bir savunma takımına karşı ben problem yaşayabilirler diye düşünüyorum.
Yani Griffin evet abi devam et.
Yok buyur abi estağfurullah.
Abi Griffin'i aldılar. Oradan bir eksi yazdı onlar ama ben 5 numara pozisyonunda kesinlikle oraya bir oyuncu bekliyorum onlarda. Yani bu söylediğim NBA'de doğudan direkt çıkacak takım olarak görmemin sebebi 5 numarayı ekleyecekleri oyuncu olacak. Abi Dwayne Dedmon şu an piyasada yok. Ben onu çok beğeniyordum. Atlanta'da çok iyi bir yıl geçirmişti 2 sene önce. Sacramento'ya gitti. Orada hiç performans veremedi. Şu an hiçbir takımla da geçmiyor.
Ben Dwayne en son Houston'la duymuştum ben.
Öyle mi?
Evet. Onda Ersan'la alakalı konu konuşuyorduk. Houston alabilir dedim ben Ersan'a. Ama dedim hani Dwayne Dedmon da olabilir. Bence o Houston'a şu an hani daha yakın gibi ama hani sen dediğin gibi hani öyle acayip konuşulmuyor. Şu an bir gündem yok Dwayne Dedmon'la alakalı. Ben de şaşırıyorum abi yani. Büyük takımlar evet. Nasıl bunu göremiyor? Hani sonuçta süper bir oyuncu değil ama hani şut tehdidi desen var. Oyun devamlılığı desen var. Ne katkı alabileceğini biliyorsun savunmada.
Evet abi.
Yani Brooklyn için güzel bir parça olur.
Lakers ve Clippers hakkında ne düşünüyorsun? Şampiyonluğun en büyük adayı dedik bu iki takıma da.
Ya işte şöyle şimdi eğer ki diğer taraftan Brooklyn gelirse bu iki takım da Brooklyn'e karşı problem yaşarlar. Çünkü eşleşemiyorlar abi. Brooklyn'le.
Evet.
Yani Brooklyn'le ikisi de eşleşemiyor. Yani savunmada şimdi Lakers'ın savunmasının temeli çember altı.
Evet.
Ve hani çember altından dışarıya doğru güçlenen bir şeyi var. Savunması var. Yani en güçlü alanı çekirdeği çember altı. Ve perimetreyi de bu çember altını iyi savundukları için perimetreyi de savunabiliyorlar. Fakat abi Brooklyn'in oraya gittiği yok mu zaten?
Kesinlikle. Harun ve yani, var abi dışarıda.
Aynen öyle.
Clippers belli açılardan savunamaz mı? Yani Kawhi yüzde yüzünü verse, Paul George yüzde yüzünü verse, bunlar çok iyi savunmacılardı döneminde. Patrick Beverley zaten sadece o işi yapıyor. Marcus Morris var orada, boyalı alanda Ibaka var. Abi baktığın zaman hepsi birebir de çok iyi savunmacılar olarak görünüyor.
Eyvallah. Ben zaten daha yakın olarak görüyorum diyecektim hani Brooklyn'in savunmasını. Çünkü Brooklyn'i savunmadan anlatabilirsin. Yani Brooklyn'i atarak yenemezsin abi.
Önce durdurman lazım.
Brooklyn'i durdurma, yani savunma üzerinden konuşmamız gerekiyor. Brooklyn'i nasıl savunacağız abi? Brooklyn hakikaten yani savunması zor bir takım. Tamam sen şimdi 5 numaradan hem savunmada hem hücumda katkı alamıyorsun ama abi Kevin Durant'ın 5 numara olma ihtimalini de hiç göz ardı etmeyelim. Yeri geldiğinde Steve Nash onu 5 numaraya ikna edebilecektir bence. Ve orada da hani hem low posta olsun, high posta veyahut da çember altında dışarıda her yerde sayı üretebilecek bir oyuncu Kevin Durant. Sadece dışarı olarak da görmeyelim yani. Tamam ben Lakers konuşurken az önce Lakers Brooklyn eşleşmesi konuşurken Kevin Durant'in bu özelliklerini saymadım. Çünkü orada hakikaten AD diye bir gerçek var abi. Yani bunu tamam AD var onu bir kenara koyuyoruz. Ayakları yavaş olsa da savunma fundamental'ı inanılmaz olan bir Marc Gasol var.
Kesinlikle.
Savunma bilgisi zayıf ama devamlılığı yüksek bir Montrezl Harrell var abi orada. Yani çabası yüksek bir oyuncu Montrezl Harrell. İşte bu yüzden ben Brooklyn konuşurken Kevin Durant'ın bu özelliklerini saymadım ama bu özellikler Clippers karşısında veyahut da hani Lakers karşısında işleyebilir abi. Lakers karşısında daha fazla işler. Ama Clippers karşısında senin de dediğin gibi yani hem dış savunmacı dengesi daha iyi olduğu için Clippers Lakers'a göre Brooklyn karşısında daha fazla avantajlı durumda. Hani toparlamak gerekirse abi bu üç takımdan Lakers Brooklyn eşleşmesinde ben Brooklyn'in önünde görüyorum. Finalde.
Mutabıkız.
Clippers Brooklyn'de de Clippers önünde görüyorum abi.
Bunda da mutabıkız abi.
Eyvallah. Peki konferans finalinde ne olur? Lakers Clippers.
Abi Clippers.
Clippers.
Kimse kusura bakmasın. Anthony Davis nasıl dönecek? Daha o belli değil.
Eyvallah. Ben de orada Lakers'ı daha önde görüyorum. Sen de bir ayrılmamız gerekiyordu artık bu noktada.
Yeter artık.
Aynen öyle.
Evet abi. Şampiyonluğa bir adım uzak takımlar Milwaukee Bucks, Utah Jazz, Philadelphia, Boston Celtics. Yani mutabık mıyız bu konuda?
Yani aşağı yukarı evet mutabıkız abi. Önce senden alalım yorumları.
Abi ben bu dört takım arasında yani Utah oraya zorunlu olarak yazdım. Şu an Batı birincisi oldukları için ama playofflarda abi ben Utah'ın şansını yani Milwaukee, Clippers, Brooklyn, Lakers, işte Philadelphia bu takımlar arasında çok az görüyorum. Yani bu dört takım arasında da benim favorim. Zaten burada doğudan üç tane takım var. Şampiyonluğa bir adım uzak takımlarda. Milwaukee, Philadelphia, Boston. Tek batı takımı Utah Jazz. Abi bu doğudan ben Philadelphia'nın Milwaukee ve Boston'ın önünde bitireceğini düşünüyorum. Onları gerisinde bırakacaktır. Evet. Utah da Clippers ve Lakers'ın hemen arkasında olacaktır ama şampiyonla pek de oynayabileceklerini düşünmüyorum. Tabii isteriz. Ersan İlyasov orada bir şampiyonluk yaşamasını isteriz ama uzak görüyorum.
Yani eyvallah. Şöyle. Şimdi tekrar eşleşmelerle döneceğim ben. Eğer ki normal sezonu birinci bitirirse abi Utah Jazz. Şimdi evet. Hemen tabloya dönelim abi. Şu an 8. sırada işte Mavericks var. 9 Warriors. 10 Grizzlies. Diyelim. Bunlar, bu eşleşmelerde herhangi bir problem yaşayacağını düşünüyor musun Utah Jazz'in?
Yok, yaşamaz.
Şimdi gelelim konferans yarı finaline abi. Şimdi 4. sırada Clippers, 5. sırada Nuggets var. Bu iki evet. sıralama aynı şekilde devam ederse
Clippers'la eşleşeceksin.
Büyük ihtimalle evet. Oradan Clippers gelecekti. Clippers'la eşleşeceksin.
Güle güle abi.
Evet. Yani eğer ki şöyle söyleyeceğim. Lakers ve Clippers Suns'ı altlarını alabilirlerse bence orada
orada bir avantajları oldu.
Evet. Orada Utah Suns'ın önüne geçer. Nuggets'ın da önüne geçer abi.
Hmm. Evet.
Yani tamam yani, işte sakatları falan dönecek, Nurkic falan tekrar CJ McCollum falan dönecek ama Portland da orada konuşulacak bir takım değil. O yüzden işte dediğim olay çok önemli. Yani burada birinci bitirmek ve alttaki eşleşmelerin de denk gelmesi çok önemli abi. Utah'ın konferans finaline çıkabilmesi için. Bak tekrar söylüyorum. Yarı finalde Lakers veyahut da Clippers gelirse elenirler abi.
Abi o zaman
gelmezse Utah konferans finaline çıkar.
Burada kilit nokta o zaman Lakers ve Clippers'ın Phoenix'in önünde bitirmesi. Yani Phoenix 4'ten girerse playoff'lara, Utah 1'den girerse Lakers, Clippers orada birbirini eler, Utah direkt kendini konferans finalinde bulur diyebiliriz.
Kesinlikle. Aynen öyle. Yani burada biraz da şeyler görebiliriz yani. Farklı şeyler hani tanking demek istemiyorum ama hani bilerek yedirmeler falan görebiliriz. Anlatabiliyor muyum?
Olabilir. Evet.
Ya sen şimdi abi, konferans yarı finaline Clippers'ı mı istersin? Yani Lakers olarak. İşte Utah'ı mı istersin? Utah'ı... Ne kadar çok iyi takım olsalar da Utah'ı istersin. Yani.
Kesinlikle.
Evet abi. Diğer taraftan
Philadelphia, Milwaukee, Boston dedik. Diğer şampiyonluğa bir adım uzak takımlar. Bunlar evet. arasında kimi favori görüyorsun Doğu'da?
Şöyle Philadelphia'yı görüyorum. Brooklyn'in hemen ardında Philadelphia'yı görüyorum. Ben orada Celtics'i Bucks'ın önünde görüyorum abi.
Öyle mi?
Evet. Çünkü geçen sene o kadar hani o kadar optimize edilmiş veyahut da bir önceki seneden bahsedebiliriz. O kadar optimize edilmiş bir savunması vardı ki şeyin. Milwaukee Bucks'ın. Bu sene o bozulunca diğer parçalar tamamen birbirinden koptu. Hani bu bir Lego'nun veyahut da hani şey yarışması vardı ya eskiden Şahane Pazar'da bardak yarışması vardı ya bardak çekiyordun diğerleri de böyle şey
yapıyordu. Evet. Domino taşı gibi hepsi
de. Aynen öyle. Hani savunmada belli başlı optimizasyonları yapamadıkları için diğer taraflardan da çok açık veriyorlar. Ve takımın dengesi çok bozuldu böyle olduğunda da. O yüzden ben Celtics'in Kemba Walker'ın da doğru zamanda form bulmasıyla yavaş yavaş da ısınıyor abi Kemba. Ben Kemba ile alakalı programlarda bahsetmiştim zaten hani bu sorunun şu an dönemlik bir sorun olduğunu ve ilerleyen zamanda form bulabileceğini düşünüyordum. Sanırım o formu daha da ilerletecek ve orada Bucks'ın önünde Philadelphia'ya veyahut da Brooklyn'e daha sıkı rakip olacak gibi gözüküyor Boston.
Evet. Ben Milwaukee'nin en büyük hatasının zamanında o Middleton'a maksimum kontrat verdiklerinde Malcolm Brogdon'dan vazgeçtiklerini görüyorum. En büyük hataları olarak. Yani orada Bledsoy'u gönderseler de Brogdon'u acaba tutabiliyorlar mıydı elde? Yani Brogdon'a da mı maksimum kontrat vermek zorundaydılar? O yüzden mi gönderdiler onu? Tam hatırlamıyorum ama.
Orada Brogdon'un biraz tercihi oldu.
Öyle
yani,
mi?
Yani orada bıraktım biraz şey yapmak istedi, bırakmak istedi. Hakikaten ben de anlamış değilim. Hani o yapıyla devam etselerdi bence geçen sene veyahut da hani onun önceki sene mi gitmişti? Yok. Geçen sene gitmişti.
Bıraktın mı?
Geçen sene gitmişti hani.
Bıraktım abi, geçen sene gitmişti. Ondan önceki sene bayağı oldu ya o gideli.
Olur mu? Toronto konferans finalinde oynadı. Şey bıraktım.
Tamam geçen Toronto sene değil şampiyon. Ki. Abi tamam. Geçen sene dediğin 3-4 ay önce. Geçen işte. Sezon.
Neyse ona bakarız abi. Şey yapmıyorum. Takılmıyorum. İşte yani ben şampiyon eyvallah. Ne diyeyim abi şu yani ona bakarız ama yani
Kavga edelim.
Yok yok, kavga etmekten değil mi oğlum? Zaman geçiyor yani. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse, önemli değil.
Ama ne yaparsa yapsın abi, Milwaukee göndermeselere ne yapalım?
Eyvallah. Şampiyonluğun bir numaralı adayı olabilirdi abi geçen sene. Milwaukee. Kesinlikle. Onu göndermeselerdi.
Evet. Abi net playoff takımları da Phoenix Suns. Yani Phoenix'i çok istedim o şampiyonluğa bir adım uzak takımları yazmaya ama abi yok, yazamadım. Phoenix Suns, Portland, Miami, Denver, Toronto'yu yazdım. NBA'yi de net playoff yapabilecek takımlara. Eklemek evet. istediğim veya bu takımlar arasında işte net playoff olarak görmediğim takımlar var mı? Tavanları ne olur?
Ya şöyle, bu takımlar arasından hani sen de dediğin gibi en sansasyonel olanla konuşayım, alakalı konuşayım.
Evet.
Yani Phoenix Suns tamam, belli form tutmuş olabilirler ama normal sezonun getirilerinden biri de budur abi. Asla evet. takımlar %100'lerini gösteremezler ve sen yeni kurulan ve yeni başarı sağlayan bir takımsan o maçları kazanırsın diğer takımlara karşı ve daha iyi gözükürsün normal sezonda ama bu playofflar geldiğinde, oyunlar optimize olduğunda böyle olmaz abi. O galibiyetleri alamazsın. Şöyle, geçen sene güzel bir dayak yediler. Ben hep aynı örneği veriyorum hani şeyle alakalı. Bu konularla alakalı. Yani bir dayak yediler. Yemeleri gereken bir dayak yediler. 8-0 oldu ama hani son tokadı maalesef normal sezonda aldıkları saçma sapan mağlubiyetler sebebiyle her ne kadar 8-0 bubble'ı geçirseler de playoff yapamadılar. Bu sene bir tokat daha yemeleri gerekiyor. Bu sene playoff yapacaklar. Belki ilk turda, belki konferans finalinde eğlenecekler. Ha. Abi. Seriyi çok güzelleştirecekler. O ayrı bir konu. Belki evet. 4-3 seriler göreceğiz onlardan. Ama yani bu bir yani doğanın bir kanunudur. Hani doğal seçilimdir. Hani hakikaten NBA'deki doğal seçilim bu şekilde olur. Ben hiçbir şekilde hatırlamıyorum ki hani ilk sene başarı gösterip de hani şampiyon olabilen veyahut da NBA finaline çıkan bir takım. Ya belki bu sene Miami'yi söyleyebilirsin ama o
tam ona değinecektim.
O örnekte hani çok iyi bir örnek olmaz pandemi şartlarından dolayı.
Doğru.
Anlatabiliyor muyum? Ama şu an pandemi şartları devam etmesine rağmen biraz daha oturmuş durumda. Hani o ilk şaşkınlığı yok insanlarda. Hani ilk bir hani COVID oldu, her yer kapandı, sonra işte bubble olacak, ne olacak, ne bitecek falan. Hani o şu an her şey belli değil mi yani? NBA'de dengeler tekrardan her ne kadar taraftarlar olmasa da oturmuş durumda. O yüzden Phoenix de bu sene yine konferans finalinde en fazla bir tokat yiyecektir. Ama dediğim gibi güzel basketbol izletecek herhalde.
Yani gerçekçi bir aday olmaları için bir ekleme gerekiyor onlar ama senin de tabirinle hani bir tokat yemeleri gerekiyor, dayak yemeleri gerekiyor diyorsun. Yani belki tecrübe edinmiş olurlar hani bu yıl bir yarı final oynasalar, konferans finali oynasalar ama abi hani seneye de Chris Paul bir yıl daha yaşlanmış olacak. Bunu da düşünmek gerekiyor bence. Phoenix'in geleceği konusunda.
Tabii yani kesinlikle katılıyorum. Senin dediğin gibi hani bir illaki yani tecrübe kazanacaklar ama oyuncu da kaybedebilirler orada yani. Chris Paul
evet.
seneye bu kadar aynı performansı devam ettirebilir mi? İşte içeriden gelişim her zaman abi senin güvenebileceğin, dayanabileceğin en büyük dayanak oluyor abi. Yani sen hani tamam hani NBA piyasasında hani şeyler oyuncu değişimleri yani transfer demek istemiyorum da hani transfer diyeyim yani.
Hı.
Takas piyasası hani çok hareketli ama abi içeriden gelişmek hani içerideki oyuncunun gelişmesi gibi olmuyor abi. Yani o katkıyı hemen alamayabiliyorsun dışarıdan. Anlatabiliyor muyum? Mesela evet, yani şut lazım abi bana. Eyvallah, onu sağlayabilirsin. Alırsın tecrübeli bir tane şutu. Hani işte hani örnek kötü ama hani ismi büyük diye veriyorum. Danny Green mesela. Şut lazım abi. Al Danny Green. Tamam, okey. Eyvallah.
Veya Redick veya Kyle Korver.
Aynen öyle yani. Bu oyuncular zaten hani buyout piyasasından veyahut da takas piyasasından sürekli dönen oyunculardır. Şutu bir şekilde halledebilirsin. Ama ben abi savunmada çember altını savunamıyorum. Oraya bir tane yani Gobert değilse alacağın adam onu çözemezsin abi. O yüzden Phoenix'in içeriden tecrübelenmesi gerekiyor bazı oyuncuların. Yani Mikal Bridges tamam bu sene normal sezonda tecrübelendi oldukça ama playoff'da görmesi gerekiyor bunu. Göstermesi gerekiyor bazı şeyleri.
Kesinlikle. Oyuncu bazında yarı sezon ödüllerini vereceğiz abi. Bu formatımızda çok hızlı geçeceğiz. MVP diyeceğim. Sen cevap vereceksin. Ben cevap vereceğim. Okey miyiz?
Tamam. Okey.
MVP.
Abi çok yakın olmakla beraber Embiid.
Yok hiç. En iyi çaylak.
Lamelo.
Önce ben Lamelo. En iyi savunmacı.
Gober abi.
Ben Simmons abi. Altıncı adam.
Altıncı adam Jordan Clarkson abi.
Jordan Clarkson. En çok gelişim gösteren oyuncu.
Jeremy Grant abi.
Julius Randle. En iyi koç.
Quinn Snyder kolay cevap. O yüzden Doc Rivers diyeceğim abi. Ama Quinn Snyder'ı da göz önünde bulunduralım abi.
Madem öyle ben de o zaman Monty Williams diyorum. Madem kolay cevap.
Abi çok güzel. Çok sevdim ben bu bölümü ya.
Evet bunu ara ara yapalım.
Bundan sonra şey yapalım. Konuları da öyle konuşalım. Lakers şampiyon olur mu? Olamaz.
Artı 2'yi tamam, almışız gibi.
İşte ne bileyim. Black Griffin katkı verir mi? Veremez.
Geç. Veremez. O kadar.
O kadar bitti. Hüküm verelim abi artık.
Aynen öyle.
Güzelmiş. Eyvallah abi.
Evet abi yavaştan toparlayalım. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok abi. Eyvallah.
Türkçe insan ettiysek affola. Bizi Low Basketball adıyla Instagram, YouTube ve Spotify'dan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.